Ayrım 8 sayfa 87. De iş yeri. Gerektiği zaman değil, tam zamanında. Verimliliğin vurgulanması birçok iş ortamını da etkilemiştir. Bu vurgu kısmen Taylor'ın bilimsel yönetim düşüncelerinden kaynaklanır. Aslında Taylor'ın yandaşları verimlilik uzmanları olarak tanınır olmuştur. Taylor, Amerika'nın hemen tüm günlük davranışlarda verimsizlikten çok geç çektiğine ve daha fazla ulusal verimliliğe ihtiyaç olduğuna heyecanla inanıyordu. Gözleme dayalı incelemeleri, kendi döneminde iş dünyasına egemen olan verimsiz pratik çalışma yöntemleri yerine en iyi yol olduğunu düşündüğü yöntemi, yani bir işi yapma amacına yönelik optimum araçlar geçirmeye yönelikti. Taylor, gözleme dayalı incelemelerinde izlenmesi gereken bir dizi aşama saptadı. 1. Tercihen farklı iş ortamlarında söz konusu işte özellikle yetenekli bir grup işçi bulun. 2. Bu işçilerin çalışırken kullandığı temel hareketleri, ayrıca alet edevat dikkatle inceleyin. 3. Her aşamayı yapmanın en verimli yolunu bulma amacıyla bu temel amaçlarla aşamalarla ilgili olarak süre tutun. 4. Bütün yanlış hareketler, yavaş hareketler ve yararsız hareketler gibi verimsiz aşamaları ortadan kaldırarak işi verimli hale getirin. 5. Son olarak bütün gereksiz hareketler ortadan kaldırıldıktan sonra en verimli hareketleri ve aletleri birleştirerek bir işi yapmanın ünlü en iyi yolunu yaratın. Bugünlerde Taylor'ı, verimlilik uzmanlarını ve gözleme dayalı incelemeleri pek duymamamıza karşın, bunların etkileri McDonald'slaştırılmış bir toplumda güçlü bir biçimde hissedilmektedir. Örneğin, hamburger zincirleri hamburgerleri, patatesleri kızartmak, shake'leri hazırlamak, müşterilerle ilgilenmek ve diğer işleri yapmak için en iyi yolu keşfedip uygulamaya çalışıyor. Çok çeşitli işleri en etkili yollarla yapmak eğitim kitaplarında kurallaştırılmış durumda ve müdürlere öğretiliyor. Onlar da yeni çalışanlara öğretiyorlar. Çok sayıda insanı besleme amacı için en etkili araçları bulmaya yardımcı olmak üzere fast food restoranının ve çeşitli teknolojilerin tasarımı yapılmaktadır. Fabrika, büro ve her tür perakende mağazada verimliliği artırmak için benzer teknolojiler geliştirilmektedir. Bu iş yerlerinden birine, otomobil sanayisine bakarsak, Henry Ford otomobil montaj bandına zaman, enerji ve paradan tasarruf etmek, yani daha verimli olmak istediği için buldu. Bu şekilde araba satışlarını ve Ford Motor Company'nin karlılığını artırabilirdi. Daha önce de sözünü ettiğimiz gibi Ford otomobil montaj bandı düşüncesini Chicago et satıcılarının sığır kesmek için kullandığı asma yük arabasından almıştı. Sığır sistemde hareket ettirildiği zaman sıraya girmiş uzman kasaplar sığır üzerinde belirli işler yapıyorlar. Hattın sonunda sığır tam olarak doğranmış oluyordu. Bu sistem bütün bu işleri yapan tek bir kasap olmasından kesinlikle daha verimliydi. Bu deneyim ve otomobil dünyasına ilişkin bilgisi temelinde Ford bir otomobil montaj bandının kurulması için bir dizi ilke geliştirdi. Bu ilkeler bugün de verimlilik modeli olmayı sürdürmektedir. İşçiler hiçbir gereksiz harekette bulunmamalıdır. İşle ilgili hareketler kesin olarak en aza indirgenmiştir. Montaj sürecinde gereken parçalar olabilecek en kısa mesafeyi kat etmelidir. Montaj sürecinde arabayı ve parçaları bir aşamadan diğerine geçirmek için mekanik insan dışında araçlar kullanılmalıdır. Başta yer çekimi gücüyle işleyen bir hat kullanıldı ama daha sonra elektrikli taşıyıcı bantlardan yararlanıldı. Karmaşık hareketler kaldırılmıştır ve işçiler tek bir hareketle mümkünse tek bir şey yapacaktır. Montaj bandının otomobil dünyasına girmesi üretimde büyük bir verimlilik artışı sağladı. Ford Motor Company öncü çabaları nedeniyle hızla üretkenliği arttırdı, maliyetleri azalttı ve dolayısıyla satış ve karlılıkta artış sağladı. Diğer otomobil şirketleri de çok geçmeden montaj bandını benimsedi ve birçok başka sanayide modeli tümüyle ya da kısmen kullandı. Japonlar Amerikan montaj bandı teknolojisini 2. Dünya Savaşı'nın ardından benimsedikten sonra artan verimliliğe kendi ayırt edici katkılarını yaptılar. Örneğin Japonlar Amerikalıların gerektiği zaman sistemi yerine zamanında sistemini geçirdiler. Her iki sistem de bir üretim işlemi için gereken parçaların sağlanmasıyla ilgilidir. Amerikan sisteminde parçalar fabrikada gerekene kadar ya da gerekirse diye depolanır. Bu sistem bir süreliğine gerekmeyecek parçaların büyük maliyetlerle alınması ve depolanması gibi verimsizliklere neden olur. Bu verimsizlikleri gidermek için Japonlar zamanında sistemini geliştirdi. Gereken parçalar montaj bandına tam arabaya ya da hangi parça üretiliyorsa ona takılacakları sırada getirilir. Bu sistem tüm Japon şirketlerin mal tedarikçilerini montaj bandı sürecine katarak verimsizlikleri giderir. Diğer yerler. Yol boyunca hareket. İşlemleri verimli kılmanın birden çok yolu olmasına karşın verimlilik McDonald'slaştırılmış dünyanın çeşitli bileşenlerinin ortak teması olmayı sürdürür. İleride göreceğiniz gibi verimlilik çok çeşitli akılcılaştırılmış ortamlarda birçok biçime girer. Sürecin verimlileştirilmesi. Süreci verimlileştirme isteğini ele alalım. Örneğin bankalar, hem müşteriler hem de bankacılar için bankacılığın verimini artırmak üzere arabayla işlem yapılan pencereler oluşturmuştur. Birçok fotoğrafçı arabayla gidilebilen büfeler haline gelmiştir. Bunlar filmi aldıktan sonra basmak üzere merkeze gönderir. Yüksek eğitimi verimlileştirme konusunda mükemmel bir örnek yaşadım. Ismarlama baskı. Ismarlanmış bir okul kitabı için yayın evi belirli konularda bölümler yazmak üzere çeşitli yazarlar tutar. Öğrencilerine kitabı okutacak profesör var olan bölümlerin listesini alır. Bölümlerin herhangi bir alt başlığını seçebilir ve bu alt başlıklar profesörün isteğine göre bir araya getirilir. Böylece ısmarlama bir kitap ortaya çıkar ve profesörün sınıfındaki öğrencilerin sayısına göre basılır. Bu gelişme hızlı yazıcılar ve yeni bilgisayar teknolojisiyle mümkün olmuştur. Ismarlama ders kitapları en az 3 açıdan normal ders kitaplarından daha verimlidir. Birincisi, tek bir bölümü yazmak için birçok uzmanın kullanılması yalnızca birkaç hafta ya da aylık çalışma gerektirir. Tek bir yazara yazdırmak ise yıllar sürebilir. İkincisi, yalnızca gerçekten kullanılacak bölümleri içerdiği için ısmarlama kitabı normal bir ders kitabına göre daha az bölümlü, daha düzenli olma ihtimali büyüktür. Üçüncüsü, bölümler birçok farklı ders için çeşitli biçimlerde karıştırılıp eşleştirilebilir. Farklı derslerde aynı bölüm grubunun alt başlıkları kullanılabilir. Yayımcılıkta verimliliğin diğer bir örneği de kasete okunmuş kitapların ortaya çıkışıdır. İnsanlar okurken başka hiçbir şey yapmamak yerine kitap dinlerken artık başka şeyler de yapabilir. Araba kullanmak, yürümek, jogging yapmak ya da sesini kısarak televizyonda maç izlemek. Arabayla girilip çıkılan kiliseler ve televizyondaki dini programlar sayesinde din bile bu sisteme uygun hale getirilebilir. 1985'te Vatikan, Papa'nın televizyondan ya da radyodan yayımlanan yıllık Noel duasının Katolikler için endülgans yerine geçebileceğini açıkladı. Endülgans, günahtan kaynaklanan bazı ceza biçimlerinden ibadetle kurtulma yoludur. Bu gelişmeden önce Katolikler, endülgans için Roma'ya gitmek ve uygun niyet ve davranış göstermek gibi daha az verimli bir yol kullanmak zorundaydılar. Ürünün basitleştirilmesi. Verimlilik adına fast food dışındaki birçok ürün de basitleştirilmiştir. Örneğin birçok iş alanı tüketiciye sınırlı sayıda seçim ve seçenek sunma düşüncesini benimsemiştir. Aamco Transmission esas olarak nakliyat işiyle uğraşır. Midas Maffler ise kendisini susturucuların takılmasıyla sınırlamıştır. H&R Block basit vergi ifadesi işlerini yapar. Vergi iadesi işlerini yapar. CPA gibi bütün vergi ve mali hizmetleri sunmadığından doldurulan karmaşık vergi iadesi formlarını götürmek için en iyi yer değildir kuşkusuz. Mek dişçiler basit diş işlemlerinde güvenilir olabilir ama onlara kanal tedavisi yaptırmak pek tavsiye edilmez. Pearle Vision Center'lar göz muayenesi yapar ama önemli görme bozukluklarında bir göz doktoruna gidilmesi gerekir. Birçok kaset kitaplar özetlenmiş haldedir. Romanların önemsiz parçalarının dinlendiği harcanmış saatler artık yok oldu. Doğru dürüst bir kesme işlemiyle savaş ve barış bir oturuşta dinlenebilir. Aynı şekilde birçok ciddi gazetede, örneğin New York Times ve Washington Post, okunmak için görece verimsizdir. Bu özellikle bir sayfadan başlayıp başka sayfalarda devam eden yazılar için geçerlidir. USA Today tüm yazıları aynı sayfada tutarak diğer bir deyişle haber McNugget'ı sunarak bu verimsiz sunumu ortadan kaldırmıştır. Bunu yazının içeriğini büyük ölçüde basitleştirip azaltmak hiçbir sözcük ziyan edilmez, geriye görece bir dizi çıplak gerçek bırakmak üzere yazıyı acımasızca kırpmakla başarırlar. En ünlüsü popüler Reader's Digest olmak üzere çeşitli özet gazeteler USA Today'in habercisi olmuştu. Reader's Digest'ın ilk amacı yazar ya da editörü mutlu etmek için uzun uzun ve edebi süslerle yazılmak yerine okuru mutlu etmek, 1920'lerin yeni hızlı dünyasında konunun özünü vermek için yazılmış dergi yazıları sunmaktı. USA Today'in diğer öncelleri arasında Time, Newsweek ve Businessweek vardır. Wall Street Journal'ın ve onunla karşılaştırdıkları Businessweek'in basitleştirilmiş karakteri iki gözlemci tarafından şöyle vurgulanıyordu. Mesaj, işleri başından aşkın yöneticilerin derinliğini okumaya zamanlarının olmadığı, bu nedenle haftada bir Business Week'e hızlı bir göz atmak rekabette bir adım öne geçmeye yeterliyken her gün Wall Street Journal'ı okumakla zaman kaybetmemeleri gerektiğiydi. Müşterilerin işe koşulması. Birçok örgütlenme türü müşterilerin parasız iş yapmalarında ısrarlıdır. Bankacılık sanayisinde otomatik makinelerin ATM gelişmesi, herkesin hiç değilse birkaç dakikalığına ücretsiz bankamatikte çalışmasına ve çoğunlukla bu ayrıcalık için komisyon ödemesine neden olmuştur. Son günlerde ATM'lerin kullanılmasını teşvik etmek için bazı bankalar banka görevlilerinin yaptığı işlemlerden para almaya başlamıştır. Telefon şirketleri de birkaç dakikalığına insanları operatör olarak çalıştırmaktadır. Telefon etmek için uzaktaki bir operatörü arama yerine insanlar bu tür telefonları kendileri çevirmeye, böylece uzun telefon numaraları ve alan kodları listesi tutmaya zorlanmaktadır. Uzak bir yere telefon etmek için yalnızca sıfır çevirmek yerine insanlar artık paradan kazanmak için 800 sayıyı hatırlamak zorundalar. Telefon şirketlerinin diğer bir benzer girişimi de insanların bilgi için operatörü aramak yerine telefon rehberine bakmasını sağlamaktır. Bu tür bilgiler için operatörün kullanılmasını azaltmak amacıyla artık bu servise yönelik yüklü bir bedel alınması muhtemeldir. Washington eyaletinde tüketiciler artık kendi telefonlarına fişe taktıktan sonra 811'i arayarak ve telefondaki tuşlara basıp bir bilgisayarın sorduğu sorulara cevap vererek kullanıma açabilmektedir. Bazı doktorların muayenehanelerinde hastalar artık kendi kendilerini tartmak ve ateşlerini ölçmek zorunda. Hükümetin nüfus memurunun soru sorması yerine insanlar genellikle postadan bir anket formu alarak kendi başlarına dolduruyorlar. Bugünlerde birçok iş yerini ararken karşınıza insan çıkmıyor. İstedikleri yere bağlanmadan önce kafa karıştırıcı derecede rakam ve koda basılmasını söyleyen bir bilgisayardan talimatlar alıyorsunuz. Bir mizah yazarı böyle bir konuşmayı ve arayanın yapması gereken işleri şöyle anlatıyor. Aradığınız kişi Thomas Watson şu anda yerinde değil. Mesaj bırakmak için sinyal sesinden sonra lütfen bekleyin. Mesajınızı dinlemek için 7'ye basın. Dinledikten sonra değiştirmek için 4'e basın. Mesajınıza ek yapmak için 5'e basın. Başka birine ulaşmak için yıldız işaretine basıp 4 haneli şifreyi tuşlayın. Muzak'ı dinlemek için 23'e basın. Bu sistemden çıkmak istiyorsanız 0'a basın. Ama bir insana ulaşma çabanızın beyhudeliğinden kuşkunuz olmasın. Size insan gibi davranıyoruz ya işte. Posta hizmetleri giderek uzayan bölge kodlarını kullanmaya zorlayarak kendi işinin bir kısmını insanlara yaptırmaktadır. Mektupları bölgelere ayırmak için kullanılan otomatik teknikler zarfın üzerindeki adres açıkça yazılmadığı zaman sorun çıkardığından posta servisi artık insanlardan adreslerini daktilo ile yazmalarını istemektedir. Bu örneklerden çoğu önemsiz gibi görünebilir. Bir zarfın üzerine bölge kodunu yazmanın ya da bir telefon numarasına bakmanın güç bir iş olmadığı açıktır. Ama böyle çeşitli işlemlerin toplamı yaygın bir gelişmeyi göstermektedir. Modern tüketici birçok farklı kurum için ücretsiz iş yaparken miktarı giderek artan zaman ve enerji harcamaktadır. Şimdi verimliliğin en sağlam yerleştiği 4 alana yakından bakalım. Evde yemek pişirme, alışveriş, eğlence ve spor. Evde yemek pişirme ve ilgili olgular. Fast food restoranın verimliliğiyle karşılaştırdığımız zaman ev mutfağı ya da verimlileşmek ya da tam bir yok oluşla karşı karşıya olmak zorundayız. Mutfak daha verimli hale getirilmeseydi, bir komedyen mutfak yerine Domino's pizza servisini aramak için büyük rahat bir telefon salonunun kullanıldığı bir dönemi düşünemezdi. Mutfağın kurtuluşunun bir anahtarı mikrodalga fırındır. Yemek hazırlamak için geleneksel fırınlardan çok daha verimli olan mikrodalga fırın, pişirme işlemini basite indirgemiştir. Mikrodalgalar genellikle öbür fırınlardan daha hızlıdır ve içlerinde çok çeşitli yiyecekler de hazırlanabilir. Belki de en önemlisi, insanların genellikle fast food restoranlarında gördüğü verimli hazırlık işlemlerini olanak tanıyan çok sayıda mikrodalga yiyeceği, içlerinde çorba, pizza, hamburgerler, patates kızartması, kızarmış tavuklar ve patlamış mısır da vardır, üretmeleridir. Örneğin Hormel'in ürettiği ilk mikrodalga yiyeceklerinden biri de McDonald's menüsündeki Egg McMuffin gibi son yıllarda birçok fast food zincirinde popülerleşen bisküvi ağırlıklı kahvaltı sandviççi çeşitleridir. Ziyaret verenler marketlere koşarak mikrodalgaya uygun tavuk göğüsü nuggetlarından alırlar. Aslında birçok gıda şirketi çalışanlarına artık yeni fikirler için sürekli fast food restoranlarını araştırma görevi vermektedir. Bir yöneticinin dediği gibi, McDonald's restoranından kahvaltı için sandviç almak yerine bakkalınızdaki dondurucudan sandviç alabilirsiniz. Gerçekten de ev yapımı fast foodların verimliliği hiç değilse bazı açılardan fast food restoranının sunabileceğinden daha fazla görünmektedir. Arabaya binmek, restorana kadar gittikten sonra eve dönmek yerine insanların artık istedikleri yiyecekleri mikrodalgaya atmaları yeterli olur. Öte yandan önceden markete gitmeyi gerektirdiği için mikrodalga pişirilmiş yemeklerin verimliliği de azalır. Üstelik insanlar verimliliği genellikle kılı kılına hesaplamazlar. Bunun yerine bazı şeyler, örneğin bir fast food restoranı, mikrodalgalı bir yemek verimli olmasına rağmen öbürleri değildir. Geleneksel bir restoranda çeşitli yemek ya da geleneksel bir fırın kullanarak evde pişirilmiş yemek. McDonald's'laştırılmış bir toplumda insanlar verimlilik kategorisine giren faaliyetlere yönelir. Verimsiz gördüklerinden kaçınır ama verimli gördükleri şeyler arasında fazla fark gözetmezler. Daha verimli olmasına karşın mikrodalgada pişirilmiş ev yemeğinin fast food restoranlarının yaptığı işi önemli ölçüde engellememesinin nedeni de kısmen budur. Aslında ev yemekleri fast food restoranlarının ve sundukları yemek türlerinin genel çekiciliğine katkıda bulunur. Bunun nedeni mikrodalgada pişirilen yemeklerin McDonald's'laştırmanın bir parçası olması ve yayılmasına katkıda bulunmasıdır. Mutfağın fast food işine zarar vermesinin diğer bir verimlilik nedeni de fast food'un mikrodalgada evde pişirilmiş yemeğe göre birçok avantaj sunmasıdır. Örneğin insanlar evde bir öğün daha yemek yerine dışarıda yemek yiyebilir. Stan Luxemburg'in Roadside Empires'ta belirttiği gibi, McDonald's verimli bir yemekten daha fazlasını sunar. Eğlence sunar, aydınlık, renkli ve çekici ortamlar, gösterişli paketler, çocuklar için özel oyuncaklar, hediye dağıtımları, yarışmalar. Kısacası fast food alıp tüketilen karnavalvari bir ortam sunar. Dolayısıyla evde verimli bir yemekle bir fast food restoranında yemek arasında seçim yapmak zorunda kalan kişi ikincisini seçecektir. Ürün yelpazesi çok genişlemesine karşın mikrodalga fırın ev yemeğinin artan verimliliğine katkıda bulunan birçok etmenden yalnızca biridir. Diğerleri arasında elektrikli blender, çeşitli yiyecek işlemcileri ve dondurucu vardır. Ev dondurucusunun yaygınlığı dondurulmuş gıdaların daha çok üretilmesine yol açtı. En verimli dondurulmuş gıda televizyon karşısında yenenlerdir. İnsanlar dondurucularından çok çeşitli yiyecekler. Örneğin çok çeşitli Amerikan yemeklerinin yanı sıra Çin, İtalyan ve Meksika yemekleri alarak hemen fırına, hatta bazen mikrodalgaya atabilirler. Büyük dondurucu küçük alışverişler için markete sık sık gitmek yerine büyük alışverişler yapmak üzere birkaç kez gitmek gibi başka verimlilikler de sağlamıştır. Artık insanlar ihtiyaç duyduklarında dondurucularında çok çeşitli yemek malzemesi bulundurabilirler. Son olarak pişirildikten sonra büyük porsiyonların bölünüp dondurulmasına, istendiği zaman çözülmesine de olanak sağlar. Bununla birlikte dondurucudan alınan gıdalar bile kilerdeki raflarda depolanabilen mikrodalgaya uygun gıdaların gelişmesiyle kıyaslandığında verimsiz kalır. Evde yenen en verimli yemeğin diğer bir rakibi de tüketicilerinin artık süpermarketlerde bulabildikleri tam pişmiş yiyeceklerdir. İnsanlar artık eve giderken markete uğrayarak bir öğünün bütün yemeklerini satın alabilirler. Bunların paketlerini bile açmadan hazırlarlar, pişirmeye gerek yoktur.